Erkam TV'mizin pek kıymetli izleyicileri, Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yeni bir tasavvuf ve insan psikolojisi programında karşınızdayız. Ben Deniz Süleyman Derin ve pek kıymetli hocamız Ali Rıza Bayzan. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk Sadam.
Hocam iyisiniz, afiyetlesiniz inşallah.
Şükür yaradana.
Stres seviyeniz düşüktür. Çünkü onları konuşuyorduk. Stres, kaygı, bunları konuşuyorduk hocam geçen haftalarda.
Yani hocam stres ve kaygının azı da zarar, çoğu da zarar.
Ortası diyorsun.
Ortası karar yani.
Eyvallah.
Şimdi bir Karadenizli insanın da hocam yani stressizim, kaygısızım derse inanma yani.
Bölgesel olarak diyorsun bizim orası stresli bir hayat tarzına sahip.
Yani şey mesela oyun havalarına da yansımıştır hocam. Hmm. Diyelim ki Ege'de ne oynanır hocam? Zeybek.
Ya.
Ama dışarıdan baksan bizim Karadenizli'ye sorsan ağır çekimdir hocam. Hani filmde yavaşlatılır ya akış öyle. Hatta sormuşlar Karadenizli demişler o kadar düşünsen ben de oynarım yani.
Eyvallah.
Şimdi bize ne var? Horon var. Niye diyor böyle olduğun yerde kıpır kıpırsın? Diyor önümde dağ, arkamda deniz. Yer yok. Ne yapsın hocam?
Bir hamsiyi yiyince.
Evet hocam
tabii.
Yani.
Eyvallah.
Bir de şey yani o coğrafyayla mücadele etmek için, o coğrafyayla düet etmek için diyelim yani. Doğal olarak şey olmak zorunda yani. Çok enerjik olmak zorunda yani.
Başka türlü o Karadeniz'de olunmaz diyorsunuz.
Mesela fısıltıyla konuşuyor hocam Egeliler yani.
Çünkü
ses yükselten insanlar nadir. Evet yani ama bizim Karadeniz'de hocam özellikle Trabzon, Giresun, Rize, Artvin öyledir. Herkes hocam evini köyde evler topluca olmaz. Herkes kendi tarlasının başına evini yapmak zorunda. Niye? Çünkü yabani hayvanlar gelir. Çakal gelir, domuz gelir vesaire. Talan eder yani. Onun için herkes kendi tarlasının başına evini yapmak durumundaydı. O zaman ne yapacak hocam? Seslenmek için
bağıracak.
Bağıracak yani.
Eyvallah hocam.
Bir de onun için bizim Karadeniz'de hocam yol tarifi sordukları zaman ha orada dedikleri zaman anla ki hocam epey gideceksin.
Eyvallah.
Yani.
Hocam şimdi yine biz karneye geri dönelim. Diyor ki kibir, haset, yalan ve nemime, yani nemime söz taşımak demek, insanların nefretini ve hoşnutsuzluğunu kazanmak için yeter. Şimdi hocam tabii insan ne mutlu eder, ne mutsuz eder. Kibirle alakalı hocam bayağı bir konuştuk ama hocam tabii bu modern hayat insanın kibirli olmaya, yani özgüven denilen bir şey hocam abartıyorlar.
Evet.
Aslında hocam özgüven güzel bir şey. İnsanın kendine güvenmesi.
Evet.
Kendinin farkında olması ama hocam yeni bir tabir iş yapmışlar. Öz sevgi falan gibi. Yani hep kendini sevmek manasına. Bu da hocam modern hayatında getirdiği biraz bu kapitalist sistemle bunu yapıyor sanki.
Evet tabii hocam kapitalizmin kökenine baktığınız zaman hocam individualizm denen bireycilik bir etken olmuş. Ama sonra kapitalizm bir evrim geçiriyor. Tüketim kültürüne dönüşüyor. Tüketim kültürü ise hocam narsizmden besleniyor ve bu arada narsizmi de besliyor. Çünkü tüketim kültüründe hocam her şey bir metadır. İnsan da kendini tırnak içinde al beni yapmak ister. Yani kendi olmak değil benim nasıl olmamı istiyorlar. Nasıl giyinmemi istiyorlar. Yüzümün, saçımın nasıl olmasını istiyor.
Başkasına göre.
Hep bu trendlere göre, modalara göre vesaire. Dolayısıyla insan bir şeye dönüşüyor hocam, tiyatrocuya dönüşüyor. Hep rol oynuyor.
Hmm.
Kendini oynayamıyor bu durumda yani. Ha bu ona bir açıdan bir hüsnü kabul oluyor. Niye? Çünkü o havaya uyduğun zaman öyle. Ama bu arada kendini herkes gibi olmak hocam bu. Ama herkes gibi olduğun zaman bu defa kendin gibi olamıyorsun.
Hocam
estetikle
burada
birlikte kendi yüzüne ve fiziğine bile
müdahale ediyorsun.
Müdahale ediyorsun. Hmm. Hatta bir karikatür var hocam şey diyor. Yani bunu aman kadın izleyicilerimiz kendi üzerine almasın da hani aşırı estetik düşkünleri diyor ki Tanrı bile razı edememiş. Karikatürde öyle geçtiği için söylüyorum. Tanrı bile memnun edememiş kadını diyor. Siz nasıl memnun edeceksiniz? Bu karakter için söylüyorum yani.
Hocam sizin paylaştığınız çok güzel karikatürler var. Onları nereden buluyorsunuz?
Hocam o da bir araştırmacılık
evet,
yani hakikaten.
Yani belli siteler mi var?
Yok öyle standart bir yer yok yani. Avcılık yapmak gerekiyor
çok
hocam.
Düşündürücü karikatürler hocam paylaşıyorsunuz. Ben onları çok zevkle hepsini inceliyorum.
Evet.
Düşünüyorum da yani.
Bu arada öyle oldu ki şu anki örnekte olduğu gibi karikatürü anlatmaya başladım ben yani. Bu arada mesela sunumlarımda vesaire de hocam karikatürü çok kullanıyorum. Hocam bazen bir kitabın özeti oluyor yani. Bazen bir görsel de bir kitabın özeti oluyor. Yani hakikaten bunlar da ihtiyaç olan şeyler.
Eyvallah. Şimdi hocam tabii kibirle alakalı bizim programımız tasavvuf ve insan psikolojisi. Bizim tarikatlar arasında melabi meşrepler.
Evet.
Hem tarikat hem meşreptir hocam biliyorsunuz.
Evet.
Bunlar insanlara önem vermemeyi, hani el alem ne der?
Evet.
Şeklinde kaygı yok etmek için çok güzel metot geliştirmişler hocam.
Evet.
Şimdi hep başkası için konuşuyoruz, başkası için giyiniyoruz falan. Yani toplum bizi nasıl daha pof poflarsa o şekilde görünmeye çalışıyoruz ya.
Evet.
Melameler demişler ki bundan vazgeç. Hatta mümkünse kendini ayıplattır. Yani bir parça toplumun adetlerine, geleneklerine aykırı da davran. Hocam ben bunu çok önemsiyorum. Bugün gerçekten topluma uyarsak, şimdi düğün adetleri olmuş hocam binlerce.
Evet.
Her konuda biliyorsun insanoğlu boş durmuyor. Yani iki insanı evlendireceksiniz, mütevazi bir düğün yapalım mümkün değil. Fotoğrafçısı ayrı masraf. Yani ne bileyim işte gelinliği ayrı masraf, yeme içme hepsi acayip şatafatlı. Şimdi toplum her zaman bizi biraz zorluyor esasında. Sufiler demişler ki ya sen toplumu o kadar önemseme.
Evet.
Yani iki insan evlenecekse güzel anlaşsınlar. Makul bir düzeyde evlensinler. Yani illa toplumun dediği gibi giyinmek. İşte ben şuyum, şöyle giyinmem lazım. Avrupa'da falan çok görüyorduk. Adam fabrikanın sahibi bisikletle geliyor.
Evet.
Fabrikasına. İlla yani
bizde olsa hemen garipsenir değil mi? Ne olmalı? Falan. İşte çok ünlü bir markayla birlikte gelmeli, korumaları olmalı vesaire vesaire. Ama işte insanı şey diyor hocam, doğal olandan koparıyor yani bütün bunlar.
Yani bu melamilik hocam bence işlenebilir bir. Sizin bir melamilikle alakalı bir arkadaşın çalışması vardı.
Evet, Profesör Doktor İbrahim Gürses master zamanında birlikte Uludağ İlahiyat'ta o zamandan beri dostumuz var. Melamilik merkezli olarak Sufi kişilik teorisini çalıştı. Ve hakikaten melamiliğin kişiliğe yansıması nasıl olur? Tarihte nasıldı? Bunun günümüze yansımaları nasıl olabilir diye güzel bir çalışma. İbrahim Hoca'nın çalışması. Ona değineceğim de hocam, şeyi aklımdayken söylemek istiyorum. Kelebazi hocam taarrufta Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri'nden bir söz aktarıyor. Tasavvufla ilgili olarak. Tasavvufun en temel esaslarından birisi diyor, halka uymak kirinden arınmaktır.
Çok güzel.
Halka uymak kirinden arınmak. Tabi burada şey, kibirli bir tavırla kastetmiyor.
Veya kastettiği hocam, halkın maruf güzel işleri de olabilir. O değil.
Değil. Yani
halkın lüzumsuz böyle.
Evet.
Zaman hocam gelenek ve göreneklerde bir şişme oluyor. Lüzumsuz
evet.
Şekilde bir
uydumcu olmamalı yani evet. İnsan. İnsan uydumcu olmamalı. Gerçekçi olması lazım. Yani sırf öyle insanlar öyle giyiniyor diye giyinmek, insanlar öyle ziyafetler veriyor diye öyle ziyafet vermek durumunda olmamalı insan yani ki özgünlüğü yakalasın. Bu aynı zamanda psikolojideki normal anormal kavramlarıyla ilgili bana çağrışım yapmıştı halka uymak kirinden bahsederken. Eskiden hocam psikoterapilerde normal ve anormal diye iki kategori vardı. Ama sonraki gelişmelerle beraber yeni bir kavram daha dahil oldu. Süper normal ya da paranormal. Değişik normal demek. Mesela dahi dediğimiz insanlar hocam, sanatçılar, ermişler, peygamberler, bunlar hocam normal insan değil.
Süper
normal. Ama anormal de değil bunlar. Bunlar normal üstü. Nasıl üstün zekalı insanlar varsa hocam, üstün kişilikte olan insanlar da var yani. Ve üstün kişilikte olmanın yolu da herkese uymak. Herkese uymaya başladığın zaman, uydumcu olduğunda olmuyor yani bunlar.
Hocanın hikayesi aklıma geldi.
Melamilik bu bakımdan evet. Hakikaten önemli yani.
Bizim Arapça kitaplarında güzel bir hikaye vardır. Nasrettin Hoca bir gün merkebe binmiş, arkasından evladını bindirmiş, oğlunu. Biraz sonra bir kalabalık demişler, hocam ya şu sıcakta bu hayvancağızı iki kişi binmişsiniz. Ayıp değil misin yaptınız?
Evet.
Hocam demiş, oğlum in aşağı demiş. Oğlunu indirmiş, bu sefer kendi gidiyor. Bir süre sonra başka bir cemaate denk gelmiş. Hocam demişler, ya koca adamsınız, küçük çocuğu yazık, sıcakta yürütüyorsun. Bu yani yaptığında evet. Babalığa yakışır mı? Evladım demiş, sen mi ben ineyim? Yani halk böyle istiyor. Biraz sonra başka bir grup. Ya hocam demişler, amma da yapmışsın ya. Yaşlı bir adam yolda yürüsün. Gepgenç oğlu eşeğin sırtında, ne güzel.
Evet.
Ayıp değil mi falan deyince, oğlum demiş, sen deyin ben de ineyim. Çünkü ne yapsak? Halka yaralamadık.
Evet.
Biraz sonra başka bir grup. Eşek tabii boş şimdi hocam. Tek başına yani sırtında kimse yok. Demişler, hocam siz deli misiniz? Yani şey misiniz? Ne bu yani? Eşek bomboş gidiyor.
İkiniz siz de yürüyorsunuz.
Yürüyorsunuz. Yani ya ikiniz binin ya biriniz binin. Abi tabii önce hocanın hepsini yaptığından haberler yok bunu diyenlerin. Oğlum demiş, hocam sırık getir. Sırığı getirmişler. Eşeği ayaklarına bağlamışlar. Oğlum demiş, bir ucunu sen tut, bir ucunu ben tutayım.
Evet.
Eşeği sırtlanıp bunları eşeğe götürmüşler. Çünkü halk, toplum, siz ne yapsanız buna bir kulp takar. Ama tabii bizim doğru ölçümüz, şeriatımız var, dinimiz var Allah'a şükür. Evet. Ahlaki davranışta hem kılık kıyafette. Şimdi hocam bakıyorsunuz bazen çocuklar diyoruz ki oğlum bak şu ayakkabı kaliteli şunu giy. Baba diyor marka olacak.
Evet.
Oğlum pantolon baba yırtık olması lazım ama. Niye evladım? Baba diyor bunu giymezsem sınıfta bana kimse adam yerine koymaz.
Yani eskiden bizim hocam el alem ne der?
Putu.
Yani bu mesela neyi yol açıyor hocam? İşte tüketimde fetişizm, marka fetişizmi hocam.
Ya.
Yani maksadınız giyinmek değil, maksadınız markanızı göstermek. Hatta bu yırtık pırtık bir elbise bile olabilir, sorun değil. Düşünün mesela yırtık pırtık elbise bizde hep neyi çağrıştırır hocam? Yani aşırı yoksulluğu çağrıştırır ya da
30 sene önce öyleydi.
Ya da aşırı pejmürde bir insanı çağrıştırır.
Fakirliği.
Evet. Ya da darmadağınlık, serseri bir insanı çağrıştırırdı. Ama marka fetişizmiyle birlikte bu anlamda tüketim kültürü şey olarak görülüyor hocam. İnsanın kendisini de bir tüketim nesnesi haline getiriyor. Yani normalde ne yaparsın? İşte bir şey giyersin, bir şey alırsın hava atmak için. O yetmiyor. Kendini de mesela diyelim ki spor yapıyor hocam. Kaslarını gösteriyor mesela.
Kendisini işin içine sokuyor.
Evet. Yani bu buna beden teşhirciliği noktasına geliyor.
Ortopedist profesör ahbabımla konuşuyorduk. Bir kesim insandan bahsetti. Belli bölgenin lüks refah yaşayan bir yerde. Ben bilmediğim markalar. Sende ne var? Hmm. Yani protez koyduruyor. Ama onun hocam markaları varmış. Çok meşhur markalar. Hani ayakkabı markası, araba markası gibi. Ondan yoksa ya sende bir şey yaramazsın. Protezin bile normal. Türk proteziymiş falan filan diye. O yüzden hocam yani bu kibirle alakalı hocam bir de şu dikkatimi çekti. Hocam dinimiz o kadar bir mucize ki psikolojik açıdan. Allah Resulü kibirliye karşı kibirli olmak sadakadır diyor. Hocam çok kitap okudum bu ara. Hiçbir zaman narsistlere karşı mütevazi olmayın. Kibirli adama karşı mütevazi olursan o seni daha çok ezer diyor. Yani normal bir insan bir hata yapar.
Evet.
Hatasını görmemek, üstünü kapatmak bunlar güzel hasletler. Ama bazı insanlar var ki eğer hatasını kapatırsan sana yaptığı hakareti mobbing diyorlar ya hocam iş yerlerinde.
Evet.
Üstünü örtersen ha diyor ki adam biraz diyor sınırını aştım ses çıkaramadı. Yarın gelip biraz açsın sınırınıza. Yani zorla hani evinize girmeye başlıyor. Önce kapının ağzından başlıyor.
Evet.
Hani evde bu mümkün olmaz. Fiziki olarak izin vermeyiz ama bazen psikolojik açıdan sizin kılık kıyafetinize, iş tarzınıza, oturmanıza, kalkmanıza kabahat bulmaya başlıyor. Hocam çok bana böyle şeyler şikayetler geliyor. Özellikle bu iş yerlerinde falan.
Evet.
Kibirli insanlarla beraber çalışmak. Veya aile hayatında hocam eşeden birisi kibirli ve narsistse, eşini köle gibi görüyorsa, hizmetçi gibi görüyorsa gerçekten hocam bunlar çok sıkıntılı oluyor yani.
Çok sıkıntı. Burada hocam şu da var. Tevazuyu eziklik, hayayı utangaçlık olarak yorumlamışız bir dönem. Halbuki tevazu hocam denge davranışı. Ne aşağılık kompleksi ne yükseklik kompleksi.
Hala bizim toplumumuzda hocam ezik olmak, utangaç olmak,
tevazu olarak.
Tevazi olmak.
Halbuki
çok yanlış.
Bu yanlış. Artı haya yaradana karşı mahcubiyettir insanın. Günah işlemekte mahcubiyet duymasıdır. Yoksa tırnak içinde fazla utangaçlık ve çekingenlik hocam bir sosyal fobidir. Ve tarihte mesela diyelim ki Sufiler hocam İslam'ın yayılışında önemli rol olmuş insanlar. Hiç de öyle utangaç ve çekingen insanlar değiller yani.
Zaten bir insan lider olması, şeyh olması, müritlere terbiye vermesi
evet.
Bununla bağdaşmaz ki.
Evet.
Çekingen bir insan kimseye hatasını söyleyemeyecekse, kimsenin kusurunu söyleyemeyecekse yani nasıl şeyh olacak?
Evet.
Evladım gel bakayım. Bak geçen şunu yaptığını fark ettim ama öyle olmaz. Şöyle yap demesi lazım ki meşayih de bunu yapmış tarih boyunca.
Evet.
Ha bazıları bunu işaretle söyler, o ayrı konu. Yani direkt değil de ama bir şekilde söylerler yani.
Evet kesinlikle.
En azından suratlarına sarlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de bir şeye kızdığı zaman hemen buradan bir damarı çıkıyor. Yani söylemese bile vücut diliyle bu iş ayıp, yaptığın iş hatalı diye onu hissettiriyor.
Kesinlikle. Burada hocam teslimiyet kavramının yanlış anlaşıldığı yerlerden bir tanesi de burası. Mesela diyelim ki narsistlere tahammül etmek diye bir teslimiyet olabilir mi hocam?
Olmaması lazım bence.
Değil mi?
Çünkü hadis-i şerif söylüyor. Kibirliğe karşı kibirlenmek sadakadır. Evet,
teslimiyet nedir? Teslimiyet yaradana teslimiyettir.
Eyvallah.
Yoksa milletin kahrını çekmek anlamında hani şey edebileceğin, kahrını çekmekten kastım şu. Üstesinden gelebileceğin, sorunu çözebileceğin. Mobbinge uğruyorsun iş yerinde ve ya da arkadaş çevresinde sen buna teslimiyet diyorsun. Bunun teslimiyetle bir ilişkisi yok ki.
Ya yani şöyle hocam, bir insan bir hata yapmış, yani geçici bir hata, hani bilmeyerek falan, onu görmezden gelmek, üstünü kapatmak çok güzel. Ama sistematik hata yapıyor size karşı. Sistematik sizi, diyelim ki sizin yaptığınız işi kendi üzerine alıyor.
Evet.
Falan. Yani sizin şey, hani ne diyor onu hocam, şahsiyet suikastı yapıyor sizinle alakalı.
Evet.
Şimdi böyle durumlarda tabii insanın kendini savunması. Hocam bunları şundan geliştirmek zorundayız. Çünkü sufi kitapların yazıldığı dönemlerde insan nispeten daha sufi idi. Böyle bir vahşi kapitalizm yoktu.
Evet.
Halk daha bir toplumsal bir barış içindeydi. Ama şimdi hocam iş yerlerinde, okullarda, üniversitelerde, hayatta hocam, trafikte bile. Yani evvelde hocam siz köy yerinde yürüyün bakayım. Her gelen araba korna çalar. Hocam nereye gidiyorsun? Yapayalnız bu yolda. Evet. Seni götürelim gideceğin yere.
Evet.
Ya kardeşim bilmem desen adam alınmaz mıydı? Ya bir arabayı mı beğenmedin, arabayı mı beğenmedin?
Yani.
Hasta mısın?
Yani.
Yani belki telefon açıp polise burada bir adam var. Arabama binmedi.
Evet.
Şimdi oldu hocam. El kaldırıyorsun. Mesela kimse sizi almak istemiyor. Şunu da söyleyeyim. Geçen gün birisi el kaldırdı. Aldım arabama. İnerken sadaka istedi, vermedim ama. Şundan dolayı vermedim. Bak dedim, ben sana bir iyilik yaptım.
Evet.
Ya bunu böyle yaparsan, yani bu İki birbirine karıştırma dedim. Sadaka isteyebilirsin ihtiyacın varsa, ama bir adamı durdurup da evet, arabasına binip de sadaka istersen, şimdi bu insan korkar, çekinir yani.
Yani üçüncü talebin ne olacak? Değil mi peki? Peşi gelecek yani.
Diyeceğim yani, bazen hocam insanların yani büyük hata yapıldığı zaman dur demek de gerekiyor. Kısa araya girelim mi?
Girelim hocam.
Biraz da merak etsin ikinci bölümde, evet, konuşacağımızda.
Evet, melamiliğe daha odaklanırız.
Öyle mi? Kıymetli dinleyicilerimiz, Tasavvuf İnsan Psikolojisi'nde kısa bir araya giriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayın.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi.
Erkam TV'mizin pek kıymetli izleyicileri, Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi programının ikinci bölümünde karşınızdayız. Ben Deniz Süleyman Derin, yeni katılan seyircilerimiz ve dinleyicilerimiz için ve kıymetli hocamız Ali Rıza Bayzan. Hocam şimdi sınır çizin diyorlar bu narsizme savaşmak için. Adama kardeşim bak, ben şu konuda uzmanım. Sen bu konuda bana bir şey söyleme yani. Şuradan şuraya gelme. Hani nasıl evimize, şimdi komşumuz gelip evimizin önüne arabayı park edebilir. Etmese iyi ama ettiği zaman da, evet, yani yol senin değil. Ama yarın gelip de ben evin oturma odasında arkadaş misafirlerimi ağırlayacağım, sen bir çık dese, yerine göre samimiyet varsa o da olur icabında, ama ihtiyaç, evet, yok. Durup dururken de komşuya buna izin vermeyiz yani. Şimdi hocam bu ilişkilerde biz Müslümanlar çok iyi niyetliyiz. Acayip iyi niyetliyiz yani. Bu iyi niyetimizden dolayı da çok kandırılıyoruz. Evvelden kandıran insan sayısı az olduğu için. Yani 100 kere de 3 kere kandırılsanız tolere edebilirdiniz.
Evet.
Ama hocam bugün inanın kendi çocuğunuzdan başlıyor.
Evet.
Yani sıkı takip etmezseniz, bu ders yapıyorum diye internette film seyrediyor.
Evet. Ondan sonra, ya da oyun dünyasına dalmış.
Yani komşumuz başka bir sizin sınırlarınızı aşıyor. İşte iş yerinde, trafikte giderken falan. Yani çok oluyor hocam. Yani bir sınır çizmek gerekiyor herhalde.
Kesinlikle. Aksi halde mesela iyi niyet ile zeka arasında ben ilişki kuruyorum. Bir insan çok zeki hocam ama hiç de iyi niyetli değil. Bu insan tehlike oluşturmaz mı?
Oluşturur.
Çok tehlike oluşturur. Yani psikopatlar, sosyopatlar hocam, paranoid tipler bunun tipik örnekleri yani. Çok zeki insanlar, çok yetenekli insanlar
hocam,
yani.
Hocam Mevlana çok sözünüzü kesti ama valla. Mevlana diyor ki bu tür insanlara diyor imkan vermek eşkıyanın eline kılıç vermek gibidir.
Eyvallah.
Teröriste silah sağlamak gibidir diyor.
Şimdi tersini düşünelim hocam. Son derece iyi niyetli bir insan ama iyi niyetini kullanırken zekasını hiç kullanmazsa ne oluyor hocam? Bu da saftiriklik oluyor. Şimdi sizin dediğiniz noktaya geliyoruz hocam. Geçmiş zamanda insan iyi niyetini kullanırken zekasını kullanmasına gerek yoktu.
Çok
eş zamanda olarak.
İstismar eden yoktu çünkü.
Evet. Ama şimdi var. Bir de diyelim ki hocam bir şey, elinizde bir imkan var. Bir iyilik yapacaksınız. Siz eğer sadece iyi niyetinizle hareket ederseniz, size başvuran insanlar arasında bir bakıp bunlara hangisi gerçekten ihtiyaç sahibi diye bakmazsanız ne oluyor hocam? Gerçek ihtiyaç sahibini mağdur etmiş oluyorsun. Sen o imkan şey zannediyor insanlar, ben lütufta bulunuyorum. Hayır, sen onu vermekle, o insan onu almakla aslında sana lütufta bulunuyor. Çünkü mal canın yongasıdır. Sen tırnak içinde bir odunken böyle şekilli şemalli olan bir şeye dönüşebilmen için yontulman lazım yani. Ve o da maldır, vereceksin ki ne olsun? Doğru. Cana dönüşesin yani. Kuru bir kütük olmayasın yani. Öbür tarafta ne oluyor? İhtiyaç sahibi olmayan birisine verdiğinde diğer insanlar, vay be, demek ki iyilik sever insanlar böyle saftirik oluyor yani.
Oluyor, başkası istismar etmeye kalkıyor.
Tabii. Yani artı öbür tarafta öbür insanlara, ihtiyaç sahibi olan insanları mağdur ediyorsun. Onun için iyi niyet ahlaki bir duruştur. Zeka aklı kullanmakla ilgili bir şeydir. Bunlar birbirinin alternatifi olan şeyler değildir yani.
Hocam şöyle örnek versem olur mu?
İkisini birlikte kullanacak yani.
Siz şimdi bir iş yeriniz var değil mi? Mal satıyorsunuz, kitap satıyorsunuz. Bir adam var ki hakikaten iyi niyetle ödeyemedi. Bir ay, iki ay icabına mühlet verdiniz. Bu başkası var. Yani devamlı olarak elinden geçtiği hiç ödemeyecek veya olabildiğince geciktirmek istiyor ödemesini. Değil mi? Ona şimdi siz tolerans gösterirseniz ne olur? Ya boş ver dersen yarın onu örnek alır başkaları. Yani Ali Rıza hocamdan alışveriş yaparsak 6 ay, 1 sene, 5 sene, 10 sene erteleyelim. Şimdi hocam ben fakülte hocayız ya. Ya talebelerde bunu fark etmeye başladım. Bizim öğrencilik yıllarımızda biz bir hocamız bize 50 verip sınıfı geçirirse yani çok mutlu olurduk. Asla hocam bize niye 70 vermedi, niye 80 vermedi? Pazarlık aklımızdan bile geçmezdi. Şimdi hocam talebeler yani diyelim ki 70 hak etmiş, 80 veriyorsunuz diyelim ki. Hocam nasıl olur diyor. Ben diyor 100 almam lazım. 99 veriyorsunuz. Hocam diyor çok merak ettim. Bir fon nereden kırdınız? Ya insan demez mi ya? Yani yazım kötü de olabilir. Bir fikir yanlış yazmışım. Öyle bir özgüven patlaması var. Hatta geçen gün seçmeli derslerim var hocam. Bir kısım öğrenciler pazarlık yapıyor. Hoca şunu şunu yapmazsa seçeriz. Dedim kendiniz bilirsiniz. Beğeniyorsunuz gelirsiniz. Müdahale istemiyorum arkadaş. Şimdi yani öğrenci milleti dahi yani oturup hocayla pazarlık yapmaya kalkıyor. O evet. Yüzden yani bu sınır çizmekten kastım. Yani eski zamanlarda sufi kitapları yazıldığı dönemlerde insanlar çok çok daha mütevaziydi, şuydu, buydu. Tabii zamanın gelişimi, dönüşümünden beraber çok farklı bir yere bulduk kendimizi.
Yani bir tasavvufun bir sufinin bir tanımı vardı hocam. Sufi diyordu içinde bulunduğu kabın şeklini alır diye yani. Şimdi gelenek demek acaba külü taşımak mı yoksa ateşi taşımak mı?
Ya.
Önemli olan ateşi taşımak yani. Dolayısıyla zamanın ruhuyla birlikte bunları o maksadı gerçekleştirmek için hangi araçlar gerekiyor, o enstrümanlar. Bizim kuşakta şey var tabii hocam, çok fazla uydumculuk vardır.
Vardı doğru, fazlaydı biraz. O da
fazla. Olmuş. Şimdi melami tavır o bakımdan önemli. Yani refleks olarak biz uyum gösterme, çünkü bizden akıllı, uslu çocuk olmamızı isterler. Uslu da akıllı demek ama o uysal anlamında kullanılır. Şimdi çocuğun çok uysal olmasını anne babalar pozitif görebiliyor. Halbuki çok yanlış. Çünkü aşırı uysal çocuk hayata gittiği zaman da hocam farklı arkadaş gruplarında, farklı yapılar içerisinde orada da uydumcu oluyor yani. Halbuki gerektiği zaman yani ben farklı düşünüyorum. Bir yemek yiyeceğiz. 10 kişi ortak yemek söylüyor. Diyelim ki 11. kişi başka ya onu yeme. Ya bırak, maksat yemek yemek. Yani niye illa onu yiyesin yani? O bakımdan melami tavırda o bir şey süper normal insan tavrını görmek mümkün ama bir açıdan da baktığınız zaman hocam mesela şey de var. Tırnak içinde anormal davranış da var yani.
Hocam bu süper normal deyince biliyorsunuz Martin Seligman'ı pozitif psikolojinin kurucusu. Uzat ne yapmışlar hocam? Peygamberleri, büyük düşünürleri falan incelemişler. Onlardaki en önemli büyük hasletleri ortaya koymuşlar. İşte adalet, cesaret falan bunları hocam sıralamışlar. Ve pozitif psikolojinin esasında bir amacı da insanı süper normal yapmak.
Evet.
Yani hastalıktan kurtarmak. Normal psikoloji sizi hastalıktan kurtarıyor. Kaygını, stresini falan azaltıyor. Ondan kurtuluyor. Ama pozitif psikoloji bu yetmez diyor. Tamam. -15'ten -5'e oradan da sıfıra geldin.
Evet.
Sıfır da bir şey değil ki. Oradan diyor zirveye yükselmen lazım. Piramidin tepesine çıkman lazım diyor. Kendini gerçekleştirmen lazım diyor. Bunların çoğu da bu hasletler peygamberlerin hasletleri esasında. O yüzden pozitif psikoloji de hocam ben çok açıkçası seviyorum yani. Hani tabii bazen dine uymayan taraflar olabilir ama genel itibariyle İslam'a çok uygun.
Evet yani zaten bir de insana da daha uygun. Çünkü insanı sadece negatif özelliklerden arındırmak yetmiyor ki. Onu pozitif özelliklerle donatmak gerekiyor yani. Artı sahip olduğu potansiyeli harekete geçirmek gerekiyor. O bakımdan pozitif psikoloji tarzı psikolojiler çok daha şey, anlamlı.
Hocam bu tahliye diyoruz biz tasavvufta, boşaltmak. Önce bir kabın içindeki pisliği boşaltıyoruz. Kalbin içinde varsa bir kirpas.
Evet.
Onu temizliyoruz. Sonra tahliye ediyoruz. Süslemek ve doldurmak. Ya bir insan hocam hiç kötü ahlakı yok. Ama hiçbir iyi huyu da yok. Yani affedersin ot gibi
sanırlar. Ot gibi ya. Evet.
Yani evet. İçki içmez, ne bileyim kahvehaneye gitmez, kumarhaneye gitmez falan filan ama akşama da evinde oturur, komşuya selam vermez, bir insanı elinden tutmaz. Yani bitkisel
ya hayat. Ya da zamanını boşa harcayan,
evet.
Sahip olduğu yetenekleri kullanmayan, halbuki onlar da Allah'ın verdiği nimet de onlar da yani bir gürgen ağacının tohumu, ya arkadaş ben uğraşamam gürgen ağacı olmak için mücadele etmiyorum dese o zaman bu yeryüzü yaşanmaz hale gelir yani.
Aynen. O yüzden hocam yani hakikaten bunu biz çok sık söyleyince belki yanlış anlaşılabilir. Yani tasavvuf hep tevazudur, hep toleranstır, hep affetmektir. Bunlar çok güzel şeyler. Ama hocam yeri ve zamanına göre. Çocuğunu mesela affettin. Çocuğun gitti. Kahvede sigara içti. Bilmem olmadık oyunlar oynadı. Affettin. Ya affedersen yarın daha çok oynayacaktır.
Evet.
Daha geç eve gelecektir. Yani bazen anında müdahale edip tabii yine kırmadan dökmeden her şeyi yerli yerince. Geçen bizim oğlan baba dedi internet kafeye gideceğim. Oğlum beraber gidelim dedim bari. Ben de yani bir şartla izin veriyorum dedim. İkimiz gidip beraber oynayalım dedim.
Evet.
Tamam her zaman gitme diyoruz Ali Rıza hocam. Bu sefer kötü baba oluyoruz.
Evet. Yani onun için sadece yasak koyarak bir yere gitmek mümkün değil yani. Ama celal ve cemal dengesi hakikaten önemli bir şey. Salt cemali bir iletişim tarzıyla şefkatten merhametle bütün işlerin yürümesi mümkün değil yani. Öyle olsa hocam bir cerrah eline neşteri alıp ne yapıyor?
Niye kesiyor değil
kesiyor
mi?
Kesiyor yani. Kesiyor. Kesmese ne olacak? Kesmese yaşama şansı olmayacak. Yani sonuçta biz sadece cemali tecellilerin olduğu bir dünyada yaşamıyoruz. Orası anne karnıydı. Orası cennettir.
Yalan yok, dolan yok. Her şey zamanında hazır geliyor. Evet. Çalışmak zorunda değilsin.
Hocam bizde Profesör Doktor Orhan Türkay Hoca'nın İktisat Teorisi'ne giriş kitabı okutuluyordu. Şey ilgimi çekmişti. Yeryüzünde kaynaklar kıttır. Ekonomi dediğin şey kıt kaynakları insanların ihtiyacını karşılayacak. Hocam siz ekonomi biliyorsunuz
olan
ya.
Olan bu hocam. Bilinen bir tarif değil mi?
Evet.
Kıt kaynakları sonsuz ihtiyaçlarla uyuşturma
evet,
falan
uyuşturma. Diyorlar. Şey diyor tamam devamında diyordu ki onun için cennette şeye ihtiyaç yok. Ekonomistlere ihtiyaç yok.
Orada sonsuz kaynak.
Sınırlı insan.
Sınırlı insan.
Yani şimdi insanlar yeryüzünde cenneti yaşama tamam olabildiğince cennete çevirirsin ama yeryüzünde sadece cennet yaşanmıyor. Yani burada sonuçta insanın yaşayacağı zorluklar da var, güçlükler de var. Hatta olması gerekiyor. Mevlana buğday örneğini veriyor yani. Yani buğday feleğin çemberinden geçtikten sonra ancak sofrada bir ekmeğe dönüşüyor yani.
Bir de nohut örneğini verir. Nohut böyle kazanda kaynarken aşçı da
vuruyor tepesi.
Ya bizi ne kaynatıyorsunuz, bizim ne günahımız var, yakıyorsunuz bizi deyince. Sen diyor sabret. Sabret ki bir insanın kamilin midesine layık olasın şeklinde. Bugün de hocam güzel bir şey okudum Mevlana'dan. Yani bu dünyada diyor ayak bastı parası alınmayan bir yer yoktur. Hani ayak bastı parası alırlardı evvelden. Bir kedi diyor şey bir fare deliğine girsen orada bir kedi pençesi illa bulursun. Yani hazır olmak lazım hocam sıkıntılara şeylere. Ama dediğin gibi bunu tevazuyla yani dengeli bir insan olarak bu hazır olmak lazım. Hocam devam ediyorum. Haset. Şimdi buradaki mübarek zat kibirden başladı hasete geldi hocam. Bu da sevilmeyen özellikler.
Evet.
Hocam hasetin sebebi de herhalde insanın ulaşamadığı bir hedefi var. Ben size görüyorum o hedefi. Bu sefer ya ben ulaşamadım o nasıl ulaşır?
Şeklinde hatta devam ediyor ne yapmaya başlıyor? Hamleler yapıyor yani. Ayak kaydırmaya çalışıyor. Yalan dolan yapmaya çalışıyor. Ama bu yanda aynı zamanda kendini de hocam hasetçi kendine de şey yani zarar.
Esas kendine zarar.
Evet. Yani öbür taraftan işte ayak kaydırmaya iş vardığı zaman da bu
ayrı,
durumda.
Tabii ki.
Ya o bakımdan aslında tasavvuftaki kalp hastalıklarına baktığınızda bunlar sadece kalp hastalığı olarak kalmıyor. Çünkü insan davranışları kalpten başlıyor yani. İbn-i Sina şey diyor, insanı diyor aklı yönetir ama aklı da kalp yönetir. Yani ayrıntılar kalbi ilgilendirmiyor. Ayrıntılar temelde iyi niyetli mi kötü niyetli mi davranacağın konusunda sana bir yol gösteriyor. Sonra aklın orada uygun araçları, uygun davranış biçimlerini arıyor yani.
Hatta hocam şu da var. Bunlar bir kötü ahlak iken daha sonra insanın suç işlemeye itiyor. Adam aşırı kibirli bir adam. Trafikte birisi ya kardeş kendi yolundan git dese.
Evet.
Vay sen benim kim olduğumu biliyor musun? Çekip oradan silahını bıçağını neyse kullanmaya kalkıyor insanlar.
Evet.
Yani bu duygular böyle hani içkisi derler ya şişede durduğu gibi durmuyor.
Evet. Kibir de yani kibir. Orada kalpte durmuyor sadece. O bir davranış biçimine dönüşüyor.
Hocam Gülistan'da okumuştum yanlış hatırlamıyorsam. Adamın çok haset ettiği bir rakibi var. Öyle haset ediyor ki kölesine diyor ki beni öldür. Cesedimi onun bahçesine at. Ben bu adama zarar veremiyorum. Ulaşamadım bir türlü. Hani bir sürü tuzaklar kurmuş demek ki ulaşamamış. O da varlıklı bir insan. Koruması var, bilmem nesi var. Zaten aramızdaki diyor düşmanlık biliniyor. Bu adamı diyor kısasla öldürsünler.
Hmm.
Hocam çok tehlikeli bir şey ya.
Neredeydi bu hikaye hocam?
Gülistan'da hocam okuduğumu düşünüyorum.
Yani çok ilginç. Bu kadar yani.
Ama hocam bugün de yok mu? Mesela adam kan davalısı var. Kendi öldürüleceğini bile bile gidip çekip silahı çatışmaya evet. giriyor. Esas hocam hemen hemen ayrı şey.
Evet.
Yani anlaşılsın diye anlatıyorum.
Şeyler var sonuçta hocam. İnsanlardan intikam almak için mesela ailesinden intikam almak için intihar eden insanlar var.
Hocam insandaki en büyük zevk diyor İmam Gazali Hazretleri intikam almaktır. Yani düşmanından insanın da diyor düşmana zarar vermek kadar başka zevk veren bir şey başka bir duygu yoktur diyor hocam. İmam Gazali'den bak rivayet ediyorum. Belki sizin düşmanınız olmadığı için hocam normal düşünüyorsunuz ama çok böyle sizi çok kızdıran bir düşmanınız.
Evet.
Ya hocam ülkeleri düşünelim değil mi? Düşman ülkeye zarar vermek için neler yapıyorlar?
Evet.
Atom bombası da atıyorlar, sabotaj da yapıyor, uçak da düşürüyor. Hepsini yapıyorlar yani. Aynen bunun gibi.
Sonuçta tabii negatif duygular hocam insanı anlık olarak inanılmaz derecede yönlendirir. Yani intikamdı, nefretti, öfkeydi. Bunların insan üzerindeki etkisi çok hızlı ve keskin. Ama diyelim ki adalet duygusu, sevgi duygusu, şefkat ve merhamet bunlar kendilerini geniş zamanda daha çok gösterir yani. O bakımdan insanın sadece bu pozitif duygulara sahip olması değil de negatif duygularına dizgin vurabilmesi. Yani esas sporcu yani o kendi içindeki negatif duygulara direnç koyabilen bir insan herhalde yani.
Hocam şimdi sizin de çocuklarınız var maşallah. Allah hepsine hayırlı ömürler versin.
Amin.
En küçük çocuk mesela haset oluyor. Yani kardeşinin oyuncağını çekemiyor. İlla benim olacak oyuncak. Aynısını alıyorsun. Bir tane onu alıyorsun. Yine onu da istiyor mesela. Bu çocukken normal tabii. Ama hocam insan büyüdükçe akıllanması onun da olabilir. Benim de olabilir. Onun da olması çok güzel. Onun da olması bana ne zararı var? Şeklinde. İnsanın ya. Kemale ermesi gerekirken maalesef bazı insanlar hocam çocuk kalıyor. Vay Ali Rıza hocamın niye telefonu benden daha güzel? Niye onun arabası benden daha güzel? Başlıyor bu sefer onu küçümsemeye. Evet. Onun işini bozmaya falan filan yani. O yüzden bu sağ olsun Karni'nin bu getirdiği şeyler biraz bugün pozitif psikoloji açısından da baktık. Çok faydalı sözler diye geldi hocam. Son sözünüzü alalım.
Sonuçta insan olağanüstü potansiyellere sahip hocam. Zor zamanlarda bakıyoruz hocam. İnsan aklına hayaline gelmedik şeyleri yapabiliyor. Hem iyi hem kötü. Zor zamanda iyi şeyler de yapabiliyor, kötü şeyler de. Aslında onlar o iyi şeyleri normal zamanda da yapabilir. Ne yapması lazım? Kendini harekete geçirmesi lazım. Hocam Yezidi inancı eskiden bir miktar Türkiye'de vardı. Şimdi az sayıda var. Doğu'da yaşıyor bunlar. Yezidilikte şöyle bir inanış var hocam. Bir çember etrafında bir çember çizilmişse oradan çıkamıyor. Dışarıdan çok birisinin ilginç. El tutması lazım ona. Yani haşa Kur'an'a ayak basmak bizde neyse onlarda onların inancında öyle. Şimdi Doğu'da Yezidiler dağlarda, köylerde yaşıyor. Şehire geldikleri zaman şehirde bazı insanlar onlarla dalga geçmek için bunu yapıyor.
Çok ilginç.
Adam orada kıvranıyor hocam. Güneşin altında gerekli aç susuz da kalabiliyor ama oradan çıkamıyor. Dışarıdan birisi el verirse çıkıyor.
Çok
böyle
ilginç.
Çok ilginç bir şey. Şimdi hocam alışkanlıklarımız böyle bir şey bizim.
Çıkamıyoruz değil mi içinden?
Biri dışarıdan birisi elimizi tutmalı. Yani bizim istememiz yetmiyor alışkanlıkça. Ama ilginç bir şey hocam. O çemberin dışına çıktığın andan itibaren sen diğer alışkanlıklarına da şekil verebiliyorsun. Alışkanlıklar ilk bakışta iyi alışkanlıklar diyebiliriz ama sonuçta insanı engelleyen alışkanlıklar çok fazla yani. Onun için alışkanlıklarımıza böyle ara ara meydan okumamız lazım.
Eyvallah. Yani melami olmak lazım diyorsun hocam.
Evet. Öyle mi? Çünkü alışkanlıklar toplum çoğunluğu biz hocam kültürden kodlanan şeyler oluyor. Melamilik bu anlamda aslında insanın alışkanlıklarına toplumun geleneklerine de gerekirse gerekli yerde doğru yerde meydan okumak yani.
O zaman hocam bir haftada o kitabı inceleyip oradan böyle
İbrahim Gürses Hoca'nın evet Hece Yayınları'nda Sufi Kişilik Psikolojisi güzel kitap. Melami tavır ekseninde onu tasavvuf açısından onunla birlikte ele alıyor. Güzel bir çalışma.
Hocam çok teşekkür ederiz gönlünüze, dilinize sağlık. Kıymetli izleyicilerimiz ve pek kıymetli dinleyicilerimiz, Tasavvuf İnsan Psikolojisi'nde bize verilen sürenin sonuna geldik. Bir sonraki haftada buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun. Hoşça kalın efendim.